Ustam ve Ben, Elif Şafak, 40. Ayrım. Sessizliği Sinan bozdu. Durumu idare edebilmek için gülümsedi. Yusuf'un sesini işitmek ne bahtiyarlık. Tevekkeli demezler, korku bağlı dilleri açar diye. Yusuf titreyerek başını öne eğdi, vücudu pelte gibi olmuştu. Günün sonuna kadar herkesten uzak durdu. Cihan konuşmak istediyse de herkes bakarken yanına gitmeye cesaret edemedi. Ameleler şüphelenmişti, yan gözde ona bakarak, meğer aramızda Hünsa varmış diyorlardı. Hünsa, yani ilelebet Araf'ta kalmış biri. Yusuf'un kadın olabileceği ihtimali henüz kimsenin aklına gelmemişti. Ertesi gün Sinan'ın daş kalfası sahaya gelmedi. Ondan sonraki günlerde Yusuf'un kendini iyi hissetmediği ve birkaç haftalığına bir yerlere gittiği söylendi. Nereye diye soran olmadı. Hemen herkes hasbelkader bir sırra denk geldiklerini ve bu hususta fazla şey bilmemenin daha iyi olacağını hissetmişti. Sadece Cihan meselenin ciddiyetini kavruyordu. Sancı artık onlarla çalışmayacaktı. Bir daha gelirse hem kendini hem üstadı tehlikeye atardı. O hiç sevmediği hayata, bir odalığın hayatına geri dönmüştü. Aynı hafta düşünceli düşünceli sahada dolaşan Cihan'ın gözüne çotanın çamurda oynarken ezdiği bir ip çarptı. Gayri ihtiyari eğilip aldı. Dikkatle baktı, yüzü asıldı. Kenarlardaki sicimler kopmanın etkisiyle kırpık kırpıktı. Halbuki ortadaki sicimler kısa ve düzgündü. Birisi ortasını kesmek suretiyle ipi inceltmişti. Dışarıdan bakınca sıradan görünen ip, içeriden yumurta kabuğu kadar dayanıksızdı. Cihan dosdoğru Sinan'ı görmeye gitti. Ustan birisi tuzak kurmuş. Sinan tek kelime etmeden ipi inceledi. Kaza değildi dersin, öyle mi? Olmadığına eminim dedi Cihan. Kulübeden neden çıktınız? Birinin bana seslendiğini işittim. Her kim tertiplediyse o seslenmiş olmalı. İpin kopacağını biliyordu. Çünkü o kesti. Zavallı San, Yusuf bizi kurtarmaya çalıştı. Yazık, şimdi başı dertte. Madem bu kadar çok biliyorsun dedi Sinan hüzünle. Ailemle beraber evde bir şeyi yok. Sizinle çalışmaktı mutluluğu. Geri gelmesi gerek. Sinan başını salladı. Olmaz. İnşaat sahasında kadın olduğu bir duyulursa. Cihan dudaklarını sıktı. Neden suçluyu bulmak için herkes sorgulamıyordu ustası? Bu işten niye Sanç'a cezalı çıkıyordu? Kimin yaptığının peşine düşmeyecek miyiz? Ne gelir ki elden? Sahadaki her adamı sigaya çekemem. Cihan duygularına kapılıp sonradan pişman olacağı şeyler söylemek istemiyordu ama kendini tutamadı. Michelangelo yardımcısı ölünce ne kadar yas tutmuş. Halbuki bizim ne kıymetimiz var sizin gözünüzde? Sinan üzüntüyle baktı. Bu doğru değil, sen de bilirsin. Fakat Cihan dinlemedi bile. Bir kalfası eksik de olsa Sinan Sokollu Camii'ni vaktinde tamamladı. Dualar eşliğinde kınalı koçlar kurban edildi. Etler fakir fukaraya dağıtıldı. Sokollu amelelere bahşiş dağıtıp kölelerinden 100 tanesini azat etti. Bundan kısa süre sonra bir divan meclisi esnasında derviş kılıklı bir adam sadrazamı görmek istedi. O da boşnaktı. Kimsenin anlayamadığı bir şekilde Sokollu adamın içeri girmesine izin verdi. Sadrazam bu yabancı tarafından bıçaklandı. Katil derhal yakalandıysa da cinayetin ardında ne olduğu anlaşılamadan oracıkta öldürüldü. Sokollu, Sokoloviç, padişahların sağ kolu olan ve Sinan'ın inşaatlarının son banilerinden biri böylece göçüp gitti. Ona yardım eden dişi cin, şayet varsa bu kez uyumuştu. Sokol'dan sonra sultan peş peşe vezirler tayin etti ama hiçbiri seleflerinin eline su dökemedi. Sanki bir anda bir kapak kaldırılmış, altından kaynayan kazan ortaya çıkıvermişti. Hazine boştu, sikkeler kıymetsiz. Yeniçeriler öfkeli, köylüler keyifsiz, ulema tatminsizdi. Sinan iyice ihtiyarlamıştı ve kalfaları dörtten üçe düşmüştü. Ona sonuna kadar bağlı, ona aşık dilsiz çırak artık yanında yoktu. Cihan rüyasında köyündeydi. Ensesini yakan güneşin altında evlerine uzanan yolda yürüyordu. Bahçe kapısını Açık bulup içeri daldı. Avluda tekinsiz bir sessizlik vardı. Bir ağacın altındaki gölgeyi fark etti. Bir kaplan. Az ileride bir tavus kuşu dolanıyor, bir geyik otluyordu. Dikkat çekmemek için ağır adımlarla ilerledi. Beyhude bir gayretti, zira kedi onu çoktan görmüştü. Her adımda karşısına yeni bir hayvan çıktı. Gergedan, ayı, zürafa. Doğduğu ev sarayın hayvanat bahçesine dönüştü. Mermer koridorlarda koşarak annesiyle kız kardeşlerini aradı. Üst katta arz odasına benzer bir yerde üvey babasına rastladı. Konuşmadılar. Tekrar dışarı çıktığında azgın bir nehir akmaktaydı. Uzaklarda bir kayıkta tek başına giden Sinan'ı seçti. Ustasına seslendi. Onu görünce Sinan ayağa kalktı ama dengesini kaybetti. Aniden kayık devrildi. Sinan'ı da sulara çekerek Cihan korkuyla haykıldı. Yanında birileri bağırıyor, omzunu dürtüyordu. Uyan Hintli. Cihan gözlerini açtı, kalbi kafesinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Görmeyi en son isteyeceği insan karşısında duruyordu, ayı terbiyecisi Mirka. Yıllar önceki tacisin anısı, kınından çekilen bir hançer gibi keskin ve hızlı geri geldi. Ne istiyorsun dedi Cihan, ters ters. Mirka bir adım geriledi, bir şey oldu, sana haber verelim dedik. Cihan ancak o an fark etti, Mirka'nın yanındaki kişiyi. Çota'nın yeni bakıcısı Abe'ydi, gencecik bir Afrikalı. Taş çatlası 16'sında. İyi çocuktu ama öyle tecrübesizdi ki koskoca fil bir yana, tavşan bile emanet etmek istemezdi Cihan ona. O yüzden şüpheyle sordu. Ne oldu? Mirka gözlerini kaçırdı. Mahluk gitti, kaçtı. Cihan üzerindeki örtüyü atarak ayağa fırladı ve Abe'yi kolundan yakaladı. Sen neredeydin? Neden göz kulak olmadın? Oğlan boş bir çuval gibi yığılıp kaldı. Mirka araya girdi. Onun kabahati yok, kızma. Hayvan kudurmuş gibiydi. Hepimiz şahidiz. Hiç böyle görmemiştik. Bir sebebi olmalı dedi Cihan oğlana bakarak. Ne yaptın söyle. Hiç diye cevap verdi Abe. Sesinden korku akıyordu. Cinlendi sanki. Cihan üzerine şalvarını geçirip yüzüne su çarptı. Koğuşların yanından sessizce geçtiler. Boş ahırın kapısında durdular ipuçları ararcasına. Ne yöne gitti diye sordu Cihan. Mirka ile Abe bakıştılar, ana kapıdan çıkmış. Muhafızlar durduramamış. Cihan'ın içi burkuldu. Bu heyüler şehirde nasıl bulacaktı çotayı başına bir hal gelmeden? Bana bir at gerek dedi, bir de izin belgesi. Az sonra Cihan saray kapısından çıkmış. Ne tarafa yöneleceğine dair hiçbir fikri olmadan dört nala gidiyordu. Meydanlardan, pazar yerlerinden geçti. Bir köşeyi döner dönmez karşısına gece bekçisi ve iki yeniçeri çıktı. Bekçi elindeki sopayı kaldırarak bağırdı. Dur hele, din misin, cin misin? Adem olduğum efendi dedi Cihan. Bu saatte sokakta ne işin var? Saraydan geliyorum dedi Cihan. Bir eliyle eğer karşısına tutup bir eliyle evrakı uzatarak. Sultanımızın bahçesinden bir mahluk kaçtı. Onu bulmaya yolladılar beni. İnanmaz gözlerle baktı bekçi. Ne hayvanıymış bu? Fil dedi Cihan. Karşılık alamayınca ekledi. Karadaki en büyük mahluk. E nasıl yakalayacaksın o halde? Ben filbazım, beni dinler, beni sever derken sesi titredi. Neyse ki adamlar fazla üstelemedi, onlardan uzaklaşınca atını mahmuzladı. Ne kadar uzun zamandır aramakta olduğunu ancak sabah ezanını duyunca anladı. İşte o an, ta seneler evvel Sangram'ın söylediklerini hatırladı. Adeta bir ömür geçmişti üzerinden. Bu mahluklar ölecekleri yeri seçermiş. Bu da galiba burayı beğendi. Baksana. Haliç'e bakan mezarlığa vardığında ay bir bulutun arkasına saklanmıştı. İleride devasa bir gölge gözüne çarptı. Atından atlayarak yaklaştı. Çota! Kaya kıpırdandı. Neden geldin buraya? Çota başını kaldırdı, yorgundu. Haylaz seni. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ödüm patladı. Hayvanın hortumuna sarıldı Cihan, ağlıyordu. Günün ağarmasını seyrettiler beraber. Kıymetli ipeklilerini sergileyen bir kumaş taciri gibi. En parlak renklerini sergiledi sema önlerine. Taş kitabeleri, yılan kavi geçitleri ve tepeleriyle İstanbul'u seyrederken Bu şehirde vakitlerinin nihayete erdiğini hissetti Cihan. Tuhaftır, üzülmedi. Sonradan gelecekti keder, biliyordu. Keder hep gecikmeyle ulaşırdı insana. Yalvar yakar, çotayı saraya dönmeye ikna edebildi. Hayvan ahırına kondu, ayaklarından zincirlediler. Kovasını taze otla doldurup olanları unuttular. Fakat Filbaz hakikati görmüştü. Beyaz fil ölmekteydi. Ve sonu geldiğinde bir başına olmak istiyordu. Ustamdan sonra. Cennette bir ağaç var derler, dünyadaki hiçbir ağaca benzemeyen. Dalları şeffaftır, kökleri su yerine süt çeker yer altından ve gövdesi buzla kaplıymış gibi ışıldar. Bu ağacın her bir yaprağında bir insanın ismi yazılıdır. Yılda bir defa, Şaban ayında, 14. günü 15'e bağlayan gecede tekmil melekler onun etrafında toplanır, halka olurlar. Hep birden kanatlarını çırparlar. Dalları sarsan kuvvetli bir rüzgar meydana getirirler. Usulca kopar bazı yapraklar, düşmeye başlar. Bazen bir yaprağın yere ulaşması epey vakit alır. Bazen de göz açıp kapayana kadar. Bir yaprak toprağa düştüğü an üzerinde adı yazılı olan insan son nefesini verir. İşte bu yüzden akıl ve ilim sahibi kimseler kuru yapraklara basmamaya özen gösterirler. Bu inanışa hürmeten. 1588 yılında yağmurlu bir günde ustamın cam yaprağı yere değdi. Son lahzaya kadar çalışmıştı. Aklı ve sağlığı hep yerindeydi. Sadece son hafta onu yatakta gördük. Biz üç kalfa senelerdir onunla çalışmış, ustabaşılarla beraber başucunda toplandık. Kadınlar peçelerini takıp kapıya dizilmişlerdi. Her ne kadar bakmaya cesaret edemesem de sançanın da aralarından olduğundan emindim. Kafesli pencerelerden süzülen soluk ışık, ancak bir fısıltı halinde çıkan sesiyle ustam, vasiyetnamesini yazıp mühürlediğini söyledi. Ben göçünce okursunuz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, dedi Nikola, gözyaşını silerek. Üstad bu nevi sözleri istemediğini anlatırcasına elini havaya kaldırdı. Bilmeniz gereken mühim bir şey var, kazalar. Nasıl olduklarını anladım. Hep gözümün önündeymiş meğer. Bunca zaman hiç görmemişim. Odadaki hava birden değişti. Herkes nefesini tutup birbirine baktı. Bir müddet önce hüzün hakimken gergin bir bekleyiş vardı şimdi. Ben öldükten sonra 40 gün bekleyin, dedi Sinan. Bilahere vasiyetnamemi açın. Allah'ın izniyle kimin halefim olmasını arzu ettiğimi görün. İnşaya devam etmeniz lazım. Maziyle uğraşmayın, çok çalışın. Ustam, ama kimmiş kazalara sebep, diye sordum. Cihan, en meraklı sendin hep, dedi Sinan. Dinle, hepsinin bir nedeni vardı. İnsan o nedeni anlamaya çalışmalı. Bunu yapandan nefret etmek yerine. Bir izahat bekledim, gelmedi. Az sonra dışarı çıktık. Üstadı yeterince yormuştuk. Bu onun son görüşüm oldu. Ertesi akşam mutat olandan daha erken bir saatte uyumuş, bir daha uyanmamış. Ser mimar sıfatıyla geçen 50 yıldan 400'den fazla bina, sayısız türbe ve çeşmenin ardından böyle terki dünya eyledi ustam Sinan. Hani mükemmel olmadığını göstermek için hep bir kusur bırakırdı ya camilerinde, yapılarında. Aynı şekilde ölümü de şahane ama natamam denebilecek bir yaşta geldi. 100 değil, tam 99,5 yaşında son nefesini verdi. Sinan'ın ölümünün haftasında ailesi mevlüt okuttu. Akrabalar, konu komşu, paşalar, ehli hiref, ameleler. Uzak yakın her yerden gelenler oldu. Öyle çok misafir vardı ki sokaklara taştılar. Akide şekeri ve şerbet ikram edildi. 7 mahalleye etli pilav dağıtıldı. Bir yandan hatim indirilirken bir yandan tütsüler yakıldı. Yusuf Sinanettin bin Abdullah, tekmil adları birden anıldı. Kapalı kalpleri açan bir tekerleme oldu ağızlarda. Duanın ortalarında Cihan'ın burnuna tanıdık bir koku çarptı. Ustasının kaftanlarına sürdüğü mürü safi ve Yasemin harmanı. Bir an sanki Sinan da oradaymış gibi ürperdi. Duadan sonra Nikola, Davut ve Cihan bir müddet beraber yürüdüler. Sema ruh hallerine uymak istercesine bulutlu ve kasvetliydi. Birbirlerine söyleyecek lakırdı bulmakta zorlandılar. Sade kederden değil, bir şey daha vardı. Daha evvel olmayan bir mesafe. Doğru, mazide ufak tefek kıskançlıklar olmuştu aralarında ama Cihan bunları, ustalarına hissettirdikleri ortak sevgiye yormuştu hep. Halbuki şimdi görüyordu ki tamamen farklıydı mizaçları. Bir tek o değildi bunu hisseden. Aniden kelimelerini dikkatle seçmeye başlamışlardı. Sinan bunca yıldır onları bir arada tutan görünmez bağdı. O bağ ortadan kalkınca bir çekingenlik gelmişti üzerlerine. Bir pazar yerinden geçerken bazlama almak için durdular. Ölü evinde yemediklerinden acıkmışlardı. Cihan satıcıya konuşurken birinin hapşırdığını işitti. Hızla dönüp baktı, zannettiğinin aksine bir yabancı değil, Nikola'ydı. Utanmış gibi iki eliyle yüzünü kapamıştı. Ellerini çektiğinde uçlarında kan vardı. İyi misin diye sordu Cihan. Nikola gülümsedi. Yüzünün sonsuzluğunda iki göz taşıydı gözleri, uzak ve ulaşılmaz. Bu esnada bir köylünün sattığı kaplumbağalarla ilgilenen Davut olanı biteni fark etmemişti. Kaplumbağalar revaçtaydı, kabuklarını toz haline getirene kadar dövüp yoğurda karıştırarak yemenin her derde deva olduğu söyleniyordu. Bir söğüt ağacının altında oturup yediler. İştahları yoktu, yüzleri solgundu. Beraber ustalarını yad ettiler. Bu arada her birinin kendi kendine sorduğu soruyu açmaya kimse cesaret edemedi. Acaba içlerinden hangisi üstadın halefi olacaktı? Vasiyetnamenin okunmasını bekleyeceklerdi. O vakte kadar ne deseler boştu. Yıldızlarda neyin yazılı olduğunu bilemezlerdi. Takip ettim bile bilemedikten sonra çok geçmeden her biri kendi yoluna gitti. Ertesi gün Babu Sade ağasının huzuruna çağrılan Cihan'a tez vakitte iç oğlanı odalarında ders vermeye başlayacağı bildirildi. Artık hocalık mertebesine ermişti. Buruk bir gurur hissetti. Ustası hayatta olsun da bu günleri görsün isterdi. Daha sonra talebeleriyle karşılaştığında onların gencecik çehrelerinde masumiyet ve merak, cesaret ve cehalet, girişkenlik ve tembelliği bir arada bulacaktı. Acaba zamanla bunlardan hangileri diğerlerine ağır basacaktı? Mektep bir fark yaratacak mıydı? Yoksa yolları zaten çizilmiş miydi? Nasıl olduğunu anlamadan haftalar geldi geçti. Bu arada ne Nikola'dan ne Davut'tan ses çıkmadığını fark etti. Endişelendi, bilhassa Nikola için. Davut'un karısı ve çocukları vardı. Sanca hala Sinan'ın evinde yaşıyordu. Cihan'ın çotası vardı. Halbuki Nikola'nın kimsesi yoktu. İhtiyar anne babası yakınlarda rahmetli olmuştu. Cihan onu ne kadar az tanıdığını anladı. Bunca yıldır yaz kış beraber ter dökmüşlerdi. Ama birbirleri için hala birer muammaydılar. Salı sabahı Cihan Nikola'yı ziyaret etmeye karar verdi. Şehrin üstüne sis çökmüştü. Güneş kül rengi bir perdenin arkasında solgun bir haleden ibaretti. İlk bakışta Galata yakınlarında bu mahalle her zamankinden farksız görünüyordu. Çürük dişler gibi sıra sıra dizilmiş yarı taş, yarı ahşap binalar, şanssız kiliseler, mum ve buhur kokuları, ortalıkta dolanan çeşit çeşit insanlar. Floransalılar, Venedikliler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Fransisken keşişleri. Atını sürüyerek etrafına bakındı, arka sokaklara girdikçe kalabalık azaldı. Buralar daha sessizdi, haddinden fazla sessizdi hatta. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Kapalı kepenkler, sürgülü kapılar, kaldırımlarda kedi leşleri ve her şeyi sarıp sarmalayan ekşi bir koku. Nikola'nın sokağına girince ürperdi. Bazı evlerin girişlerine kırmızı boyayla haç çizilmişti. Latince ve Rumca dualar dikkatini çekti. Yarım yamalak. Belli ki aceleyle karalanmış. 40. ayrımın sonu sayfa 393. Devamı 41. ayrımda.